Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. Bir Çınaraltı programında daha işte yine karşınızdayız. Radyoları başında, arabalarında, evlerinde, iş yerlerinde bizi dinleyen TGRT FM dostları. Hepinizi içten sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Sevgili dinleyiciler, dünyanın en güzel, en ilginç şehirlerinden, en eski şehirlerinden birisi şüphesiz Kahire, Mısır'ın başşehri. Uzun yıllar İslam dünyasının önde gelen kültür merkezlerinden olmuş. Ve asırlarca Osmanlı hakimiyetinde kalmış Mısır eyaletinin merkezi. Bu Kahire'de bir Kahire müzesi var. Methaf el-Kahire. Meşhur bir müze. Bu müzenin meşhurluğu ve Avrupa'daki, Amerika'daki popülerliği burada eski Mısır tarihinin buluntularının da sergileniyor olması. İşte bu müzede gezerken çok enteresan yerler var, işte Firavun mezarlarının bulunduğu yerde. Bu Firavunlardan Tutankamon'un mezarından çıkan büyüleyici eşya orada teşhir ediliyor. Asırlarca tüm sırrını böyle toprağın altında gizlemiş, ondan sonra bulunmuş bu kral mezarı. Neler çıkmamış ki bu kral mezarında, Firavun mezarında. Tutankamon'un tacından tutun da kendisi için mezarına bırakılan yemeklere ve yemek kaplarına kadar. Bu kıymet biçilmez tacın biraz ilerisinde bir çanak bulunmuş. Acaba ne çanağıydı bu? Kimisi Tutankamon'un şarap çanağı diyordu. Kimisi çorba kasesi diyordu. Kimisi ise turşu çanağı diyordu. Mısır arkeologları bu Tutankamon'un mezarının bulunmasından sonra müzede gayet enteresan bir bölüm açmışlar. Mezardan çıkan tüm yemek eşyası için. Yalnız Mısır ve Firavun mezarlarından çıkanlar değil, ölenlere yemek bırakmak adetindeki tüm eski milletlerin mezarlarından çıkan kap, kacak ve yemek eşyasını burada teşhir ediyorlar. Tabiri caiz eskilerin mide tarihi ve mide zevkleri böylece tamamen ortaya çıkıyordu. O zamanlar Mısırlılar öldükten sonra ölülerinin bir hayat yaşayacağını ve bu hayatta kendilerine yiyecek lazım olduğunu düşünerek mezarlara yemek, çanak, çömlek koyuyorlardı. İşte bu Tutankamon'un mezarında bulunan çanaklardan en çok ilgi çekeni, en çok üzerinde konuşulanı bu tacın yanındaki çanaktı. Bazıları bu diyordu, turşu çanağı olamaz, turşunun yaşı buna müsait değil diyorlardı. Bazıları da diyorlardı ki hayır, aksine insanlar yemek pişirmeden önce turşu yapmasını öğrenmişlerdir. Turşu ateşte pişirilmiş en eski yemekten çok daha yaşlıdır diyorlardı. Yani insanların en eski gıdası. Zaten yemek tarihi şöyle başlıyor. İnsanlar önce ateşte pişmeyen şeyler yemişler. Ondan sonra tahammül etmiş, yani kurumuş yiyecekler yemişler. Ondan sonra turşu nevinden şeyler yemişler. Sonra ateşte pişen yemeklere geçmişler. Ateşte pişen ilk yemek ise kebaptır. Aleve sokulup çıkarılan yahut ateşe gömülen ilk yemek. Kaynatılarak pişen yemek ise çok daha sonradır. Görülüyor ki sevgili dinleyiciler, medeni sofranın en eski yemeği, en asil yemeği turşu. Turşuya gelebilmek için insanlar çok zorluklar çekmişler. Turşu insan medeniyetinin ilk köşe başı. Bir büyük turşu geçmişi olan millet, medeni millet kabul ediliyor, Koreliler gibi. Evet, daha düne kadar sevgili dinleyiciler, bizde turşusuz sofraya oturulmazdı. Sofraya turşusuz oturmak bir cinayetti. Mahalle arasında dolaşan gezici yoğurtçular gibi seyyar turşucular vardı. Akşamüstleri melankolik sesleri yükselirdi dar sokaklarda, tahta evlerin arasında. Lahana, biber turşusu, hani ya bunun ekşisi? Ve çat çat cam vurulurdu. Turşucu, ayol dur. Ama telaşa gerek yok. Her akşamki müşterisini bilmez mi turşucu? Zaten duracak. Adam, besleme kızın koşturduğu çinkotası doldururken, bu sefer yukarıdan büyük gelin hanımın sesi. Kız, suyundan da koydurt. Acısı bol olsun. O zamanlar özellikle aşerenler bu turşuya ve turşu suyuna çok düşkün olurlardı. O zamanın Coca-Cola'sı bu turşu suyuydu. Çocuklar bile turşu suyunu bardak bardak lıkır lıkır içerlerdi. Su taşıyan saka gibi omuzlukla geçen turşucular yalnız evler için değildi. Bu sokaktan geçen yayalar da kendilerini durdururlar, birer bardak turşu suyu içerlerdi. Turşu suyu dünün gazozu, midevi ve iştah açıcıydı. Son yıllarda böyle beyaz çinko kovalarda dolaşan, efendim sokaktan geçen turşucular kayboldular. Ama beyaz boneli operatörler gibi beyazlar giyinmiş, efendim büyük bir kavanozun içinde şangır şungur turşu suyunu çalkalaya çalkalaya hıyar turşu satanlara çok rast geliyoruz. Böyle bıçakla ikiye ayırıp limondan daha sarı bir hıyar veriyorlar size. Bir bardak da turşu suyu. Cana can katardı doğrusu. Şerbetçi gibi rağbet görürlerdi. En sıcak günlerde bile. Mahallenin seyyar turşucusu gelmeyince evden ricalar. Ah evladım, hiç iştahımız yok. Turşusuz yemek yiyecek değiliz ya. Hadi bir koşu git, turşu al, hıyarı bol olsun. İstemeye istemeye tası alır, mahalledeki turşucunun yolunu tutardınız. Her mahallede bir semt turşucusu vardı. Sahiden de şiir gibi bir dükkandı bu turşucular. Kıpkırmızı, sapsarı, yemyeşil kavanozların arkasında pırıl pırıl yanan renkli ampuller. Rüya gibi bir turşucu vitrini. Üstad bir turşucunun karışık turşu doğramasını seyretmek bile bir zevkti sevgili dinleyiciler. Evvela bir yarım lahana alırdı eline. Turşu tahtasının üzerine yatırıp geniş ağızlı bıçak ile hızlı hızlı çabuk çabuk doğrardı. Sayfa sayfa altın yapraklar halinde. Sonra lahanayı bırakır, limon sarısı hıyarları alırdı. Aynı hızlı tempoyla çabuk çabuk hızlı hızlı. Ardından bir havuç. Bir saniyede dilimler bitirirdi havucu. Ve nihayet sıra gelirdi nadide turşulara. İki dilim kavun turşusu. Kereviz yaprağına sarılmış, içi sarımsakla doldurulmuş, etleri ise pes pembe kesilmiş mini patlıcanlar. Taş altında ve sirke içinde yatmış şiir gibi turşular. Gebelerin rüyasına, hayaline girip de onları aşerdiren. İnanın dünyanın hiçbir tarafında bu kadar nefis patlıcan turşusu yapılamaz. Ve nihayet müşterinin gayet dikkatli olması lazım gelen bir turşu çıkardı ortaya. O zamanki sebzelerin en ucuzu, hatta bedavası yeşil domates. Turşucu ötekilerden az koyup yeşil domatesle şişirmeye bakardı. Turşucudan sonra da üstüne turşu suyu konulması. Bu da çok mühimdi. Evvela turşu suyu. Aman limon suyu olmamasına dikkat. Sonra acı. En sonra yarım kaşık. Kıpkırmızı en acı. Yani biber suyu. Tası alıp yola revan olurdunuz. Tabii ikide bir de kaldırıp lıkır lıkır içerek. Bir dilim hıyar, bir dilim patlıcan derken turşunun dibine darı ekmek işten değildi. Hele sağ olsunlar mahallenin öteki çocukları da işe müdahale edince turşu çanağıyla adım atmanız güçleşirdi. Siz ne kadar ilen evde misafir bekliyor deseniz de onlar kirli elleriyle turşu tasına balıklama dalıp dalıp lahanaları, hıyarları, biberleri çekip götürürlerdi. Hatta bu yüzden bazen elinizdeki tasın alabor olup döküldüğünü, turşuların yerden toplandığını dehşetle görürdünüz. Hey gidi turşusu sofra olmaz denilen günler. Evet sevgili dinleyiciler, Çınaraltı beraberliğimiz devam ediyor. Sofra tarihimize girmiş çok namlı turşucular vardı. Mesela Çemberli Taş turşucusu Mehmet Efendi. Tatlı da Hacı Bekir, ekşi de Mehmet derlerdi. Bu turşucu Mehmet Efendi o zamanlar Türkiye'deki yabancı elçileri, konsolosları bile turşularını alıştırmıştı. Çemberli Taş Camii'nin hemen altında eski dükkanın önünde bazen iki tane sefaret arabasının durduğunu görürdünüz. İngiliz sefiri Mehmet'in yaptığı konuşonlarla yemeğini yerdi. En iyi müşterilerinden birisi de Hitler'in eski dostu İsmet Paşa'nın arkadaşı o meşhur Von Papen. İkinci Dünya Savaşı'nın renkli siması Alman Büyükelçisi Von Papen'di. Bir kez bu turşucu Mehmet Efendi'ye Almanya'da bile şiddetle tenkide uğrayan bir laf etmişti. Bu senin lahana turşun yok mu? Bizim şu er krauttan çok daha güzel demişti. Sen misin öyle söyleyen? Almanya hop oturmuş hop kalkmıştı. Nazi Almanya'sının en ünlü Nazi turşusu Schwer Kraut'a hakaret affedilmezdi. Schwer Kraut Almanya'nın lahanadan ve turşudan bayrağı gibiydi. Von Papen Almanya'nın gıda sıkıntısı çektiği günlerde Berlin'e teneke teneke lahana turşusu göndermişti Türkiye'den. Belki Hitler'e bile göndermişti. İstanbul'da çok kıymetli bir vali muavini vardı o zamanlar, Hamit Bey veya Hamit Bey. Kendisini yakın bir vilayete vali olarak göndermişlerdi. Hamit Bey ile eşi büyük bir turşu dostuydular. Hamit Bey her akşam eve küçük bir kavanoz turşu götürmeye adet edinmişti. Yeni vazifesine başladıktan sonra da ayda iki kez İstanbul'a iniyordu. İki kavanoz turşu götürüyordu İzmit'e. Çünkü çok ünlü başka turşucular da vardı İstanbul'da. Vefa turşucusu vardı. Çarşıkapı'da Şükrü vardı. Fakat en mühimi Koca Mustafa Paşa turşucusuydu. Bu turşucu kimdi biliyor musunuz? İstanbul Belediye Reis Muavinlerinden biri ve en meşhuru. Turşuculuğu belediyeciliğinden çok üstün. Hakiki bir turşu dahisiydi. O zamana kadar fabrika turşusu nedir pek bilinmezdi. Tahtakale turşusu teneke teneke kilo ile bakkala satılan Avrupa taklidi lezzetsiz bir turşuydu. Havuç dilimlerinin kenarları tırtıl tırtıl süslüydü. Karnabaharlar donmuş. En ucuz turşuydu. Ama bir fabrika turşusu vardı ki İstanbul halkını özellikle böyle boğazına düşkün olanları fethetmişti. Küçücük küçücük. Kehribardan daha sarı minik biber turşuları. Bir lokmalık. Sapından tutup ısırılacak çiçek biberi, bal gibi. Novotny ve Kohot çay bahçelerinde hariçten efendim yiyecek götürenler bunu asla ihmal etmezlerdi. Üzümden kavuna, hıyardan lahanaya, domatesden havuca, biberden muşmalaya. Turşunun ağababası da lahanayla hıyardır sevgili dinleyiciler. İnsanlar lahanayı tarih öncesi devirlerde dahi tanıyorlardı. Hıyarın da kutsal kitaplarda mesela İncil'de ismi geçiyor. Turşuların en genci domates turşusudur. Çünkü domates Amerika'nın keşfinden sonra turşu kavanozuna girmişti. O zaman keşfedildi. Havuç turşusu da öyle. İlk yetiştirilen havuçları insanlar tıpta kullanıyorlardı. Daha sonra Amerikalılar arasında çiğ çiğ çıtır çıtır yenmesi moda oldu. Lütfen sofraya kabul edildi. Ama havuç da kıymetli bir şey doğrusu. Eskiler demişler ki ver sarıyı al sarıyı. Yani tanesi bir altın da olsa verin havuç alın. Havuç çok kıymetli. Bu sebzeler tarihinde sevgili dinleyiciler kereviz gibi, efendim sarımsak gibi daha birçok meşhurları vardı ki bunlar Türk turşuculuğunda küçük boyda patlıcanların içinde ve etrafında toplanırdı. Patlıcan yavruları sarımsakla, kereviz yaprağıyla doldurulur. Sonra yine kereviz yaprağıyla sıkı sıkı sarılır. Üzerine de tertemiz koca bir taş konurdu dağılmaması için. Ve hepsi sirke ile örtülürdü. Sonbaharda evlerde büyük bir faaliyet başlardı sevgili dinleyiciler. Kışa turşu kurmak. Kar yağarken yenilecek sebzeleri hazırlamak. İğri büğrü fakat çok ucuz hıyarlar küfe ile satın alınırdı. Şimdi bu küçük hıyarlar daha pahalıya satılıyor. O zamanlar kornişon boldu ama dikenli hıyar diye yüzüne bakan bile olmazdı. Ve küfe küfe sivri biber, minik patlıcan. Eskiler kestanenin bile turşusunun kurulduğunu söylerlerdi. Türk turşuculuğu iki çeşitli sevgili dinleyiciler. Bir çiğden yapılan kış turşusu vardı. Bir de haşlama turşu vardı. Bu birincisi uzun zaman saklamak içindi, kış içindi. Haşlama turşuysa hemen yenilecek dolmalık biber, efendim haşlanmış havuç, haşlanmış pancar gibileriydi. Bunların dışında ayrıca bir de tükenmez vardı. Tükenmez kalem değil tabii. Bir tür meyve sebze turşusu kokteyli. Başlıca malzemesi muşmula, efendim biber, efendim ayva, havuç, armut, elma, lahana, koruk, şalgam, bir de yeşil kereviz. Suyu bittikçe üzerine su ilave edilirdi. Tükenmez adı da buradan gelirdi. Bu koruğu bol olan bazı tükenmezler içenlere böyle hafif bir hoşlukla verildi. İnanılmaz bir vitamin kaynağıydı bu tükenmez. A vitamini, B1 vitamini, B2 vitamini, B12, C vitamini, E hepsi vardı. O zamanların meşhur sevimli doktoru Hafız Cemal Lokman Hekim gazetelerde herkese bir bayrak tükenmez içerek güne başlamasını tavsiye ederdi. Kendi de öyle yapardı. Ve hakikaten ilerlemiş yaşına rağmen hala delikanlı gibiydi. Bu Cemal Lokman Hekim tabi Kıbrıs kültürüne aşina olduğu için bu Kıbrıs'tan gelme bir adet tükenmez. Akdeniz efendim yiyeceğidir. Bu Lokman Hekim de oradan öğrenmiş. Bütün o zamanki insanlara, Anadolu insanlara bunu yaymıştı. Turşu sevgili dinleyiciler yüzyıllar boyu Türk sofrasında saltanatını sürdürmüştü. Turfandacılık ve seracılık böylesine gelişinceye kadar. Zira turşuculuk bir tür konservecilikti. Yaz sebzelerini kışa saklamak içindi. Ama her mevsimde her yaz sebzesini bulan insanlar artık turşuya yan çizmeye başladılar. Yalnız bizde değil, bütün dünyada böyle olmuştu. Turfandacılık turşuculuğu öldürdü. Çınar Altı programı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Kanuni Sultan Süleyman zamanında Türkiye'ye gelmiş bir Frank elçisi var, Buzbek. Bunun Türk Mektupları adlı bir meşhur seyahatnamesi var. O da diyor ki, askerler diyor, daima yanlarında ihtiyat erzak bulunduruyorlar. Akıncı süvariler buna bilhassa önem veriyorlar. Bu erzak bir torba un, bir kutu yağ, tuz ve sahireden ibaret. Bununla çorba dedikleri sulu bir yemek yapıyorlar. Bazı askerlerin yanında turşu, peksimet, kurutulmuş sığır eti, içinde et suyu ile un, yumurta bulunan bir nevi un bulunuyor. Herhalde tarhaneyi kastediyor. Bu undan gayet gıdalı bir çorba yapıyorlar. Türk askeri harplerde gayet kanaatkardır. Halbuki bizimkilerin en büyük düşmanı kendi nefisleridir. Ne verirse beğenmezler diyor. İşte biz buradan lafı şuraya getireceğiz. Demek ki turşusuz erzak olmuyor. Harbe giderken bile asker yanında turşu bulunduruyor. Türk Tugay'ı Kore'ye gittiği zaman sevgili dinleyiciler, Türk askerlerini düşmandan çok kimchi şaşırtmıştı. Kimchi, Korelilerin ve dünyanın en meşhur turşusudur. Tüm Kore mutfağı, Kore sofrası bu kimchiye dayanıyordu. Hıyar, lahana, şalgam, turp ve gayet acı biber. Öylesine acıydı ki Kore'de bulunan Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasından hiçbir kahraman çıkıp da tatmaya cesaret edemiyordu. Ama ya bizimkiler? Bayılıyorlardı kimchiye. Koreliler pek iftihar ettikleri kimchiyi ne kadar sevdiğimizi gördükçe bizi daha da seviyorlardı. Bir Koreli general bizi seven kimchiyi de sever demişti. O zaman General Tahsin Yazıcı öyle demiş. Şivon'da en acı kimchi yemek müsabakası yapılmış. Birleşmiş Milletler kuvvetleri arasında birinci bizden Urfalı Süleyman Bakırcı adında bir er olmuş. Ve tabii kimchi şampiyonu acı kebapla büyüyen Süleyman olacak. Bu General Tahsin Yazıcı da hakikaten yaman bir kimchi dostuydu. Türkler acıyı zaten severler. Her acı zehir hariç, her acı şifadır. Bal hariç her tatlı zehirdir. Ters söyledik. Bal hariç her tatlı zehirdir. Zehir hariç her acı şifadır demişler. Bu kimchinin acıdan başka acıklı yanları da vardı sevgili dinleyiciler. Harbe devam ederken bazen ordu, Türk ordusu el değiştirmiş, boşalmış köylere girerlerdi. Herkes gitmiş, tamamen terk edilmiş bir Kore köyü. Bomboş. Kediler bile kaçmış. Hangi binaya girilse sokak kapısından sonra sıra sıra koca koca kimchi küpleri. Kulaklarında insanın sanki bir Kore şiiri. Kimçilerimizi bıraktık da gittik. Hakikaten öyle. İyi insan, Koreli, belki her şeye bu bir tuzağı kurardı ama kimchi küpüne kurmazdı. Çünkü kimchi küpünü mukaddes kabul ederlerdi neredeyse. Bu kimchi, Kore edebiyatına, Kore şarkılarına, tarihine girmişti. Çok şey kazandırmıştı ünlü Kore seramikçiliğine. Zaten 3 seramik güzeli vardı. Çiçek ve ağaç dalı vazosu, kimchi küpü ve meşhur Kore mangalı. Sabah sükuneti diyarında çocuklar okula giderken neye yerlerdi biliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Kimchi. Kore'ye gelip de memleketlerine dönen yabancılar bazen öylesine kimchi tiryakisi olurlardı ki nasıl yapıldığını öğrenip kimchiyi Amerika'ya, Avrupa'ya hatta Türkiye'ye kadar götürürlerdi. Savaş çaresizliği içinde Koreliler kimchi küplerini bir banka kasası gibi kullanırlardı sevgili dinleyiciler. Savaşta habire el değiştirirdi şehirler, köyler. Kaçmak üzere tehlikeli yollara çıkılırken bazen tüm aile mücevherleri, paraları kimchi küpünün içine saklanırdı. Düşman kuvvetleri de bunu bildikleri için boş bir köye girer girmez ilk işleri kimchi küplerini karıştırmak oluyordu. Bir turşunun ve bir turşu küpünün bir toplum hayatındaki yerine bakın. Hiç tahmin etmezsiniz ama sevgili dinleyiciler, mesela Amerika. Almanlar şu ayar kravatlarıyla övüne dursunlar. Bugün Amerikalıların birçok tatlı turşuları var. Evet, ekşi değil, tatlı turşu. Mesela minicik minicik arpacık soğanı turşusu. İç bezelye turşusu. Yeşil fasulye turşusunun hem ekşisi hem tatlısı. İçine tatlı hardal karıştırılan öteki turşularda cabası. Ve çeşitli meyve turşuları. İnanır mısınız ki Amerikalılar şeftali turşusu bile kurarlar. Sandviçe hıyar turşusunu koymak onların buluşudur. Sıcak hamburgerin içine bile. Afrikalıların, bilhassa Mısırlıların sahiden nefis şalgam turşusunu unutmak uygun olmaz. Hey gidi günler hey. Aşeren gebe karısının ısrarına dayanamayarak kas elinde gece yarısı polis marifetiyle turşucu açtıranlar var. İşte size küçük bir turşu tarihi. Evet sevgili dinleyiciler, turşulardan bahsettik bu hafta ve Çınaraltı programı için ayrılan sürenin de sonuna geldik. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.
Çınaraltı.